Merhaba, ben İknur Yıldız. İknur Yıldız ile podcast kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın ilk sezon 11. bölümünde tekrar sizlerleyim. Bugün farklı bir konseptimiz var. YouTube kanalından aşina olduğunuz On Air Family, yani Esra ve Alper ile tecrübelerimize dayanarak İngiltere'de yaşam, Amerika'da yaşam karşılaştırması yaptık. Bu programın farklılığı hem On Air Family YouTube kanalında görüntülü olarak hem de podcastımda sesli olarak aynı yayını bulabilmeniz. YouTube kaydını önceden almıştık ancak ben ses kaydı olarak sizler için podcast'e de ekledim. Keyifli dinlemeler.
Arkadaşlar merhabalar. Bugün çok farklı bir şekilde karşınızdayız. İzmir'deyiz. Amerika'da değiliz biliyorsunuz zaten. Son videolarımızı da izliyorsanız fark etmişsinizdir ki yurdumuzu ziyarete geldik. Daha öncesinde İngiltere'den irtibatta olduğumuz İknur'la burada buluşma kararı aldık İzmir'de. Çünkü kendisi İzmirli. Burada buluşup İngiltere ve Amerika kıyaslaması ve karşılaştırması yapalım istemiştik zaten. Daha önce Amerika'dayken Skype üzerinden yapacaktık bu organizasyonu. Fakat konuştuğumuzda dedik ki İzmir'de denk getirebiliriz diye düşünmüştük ve sonunda da o anı gerçekleştirdik. Şu anda buradayız. Bunu uzun zamandır yapmak istiyorduk. Çünkü çok fazla düzeyde İngiltere'ye giden, işte Ankara Anlaşması'yla giden çok fazla, bizim de eşimiz dostumuz, çok arkadaşımız oldu. Ve bunu düşünen, giden veya gidecek olan çok insan var. Aynı şekilde Amerika'ya göç eden çok fazla insan var. Bunun hepsini böyle bir potada eritip birlikte bir sohbet havasında çok spontan, yani bu sonuçta böyle çok eğitimsel bir şey olmayacak sonuçta ama ne olursa olsun yaşayan, gerçek orada yerleşmiş insanlardan bunu duymak tabii ki çok daha keyifli. O anlamda böyle birleşelim, biraz sohbet edelim. Bir takım sorular aramızda konuşmuştuk. Onların üzerinden geçelim istedik. Çok lafı uzatmadan İknur'u bir tanıyalım istiyorum.
Merhaba, ben İknur Yıldız. İzmir'de çok sağ olsunlar Alper ve Esra geldiler. Çok güzel sohbet ediyoruz. Bu sohbetimizde sizi de dahil etmek istedik. Alper'in de dediği gibi aslında hiçbir bilimsel, eğitimsel ya da hukuki yanları olmadan tamamen kendi tecrübelerimize dayanarak İngiltere'de ve Amerika'da yaşamı konuşacağız. Bir de etrafımızda Türk arkadaşlarımızdan ya da yabancı arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla tabii perçinleştirerek sizlere bunları aktaracağız. Ben 2 yıldır İngiltere'deyim. Ben Ankara Anlaşması ile gitmedim. Eşimin işi dolayısıyla biz ailece transfer olduk İngiltere'ye. Ben İngiltere'de çalışmıyorum ama tabii ailece orada yaşamanın verdiği tecrübeyle sizlere bunu aktaralım istedik.
İlk olarak bence eğitimden bahsedebiliriz.
Okay.
İngiltere ve Amerika'da eğitim konusu nasıl, birbirinden ne kadar farklı diye. Gerçi bizim ikimizin de eğitim alan çocuğu henüz yok. İkimizin çocukları da 2,5
evet,
yaşındalar.
Evet, bu arada önemli konu 2,5 yaşında çocuklarımız var.
O yüzden bizi şey yapmayın, şimdi tepe koymayın, şimdi bunu da bilmiyorsunuz falan diye.
Evet, ama eksiklerimiz olabilir bu konuda.
Evet, mutlaka.
Yani bildiğimiz kadarıyla artık.
Başlamış kreşe, o nasıl
evet,
diyor?
Evet, 2 dönemdir ben kreşe gönderiyorum ama 2 günlüğüne gönderiyorum. Hı. Sabah seansı, akşam seansı diye ayrılıyor zaten kreşler. Okul öncesi diye geçiyor.
Okul öncesi.
Ve ücretli tabii bunlar. 3 yaşından itibaren ama devlet haftalık 15 saate kadar karşılıyor. Hı. Çalışan anneler olursa biraz daha saat artıyor. Ondan tam emin değilim, o yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Hı. Yani arttığını biliyorum ama ne kadara kadar karşıladığını bilmiyorum. İlkokuldan itibaren, yani ana sınıfı, ilkokul, ortaokul zaten, lise ücretsiz, üniversiteler ücretli ama Türkiye'deki nasıl KYK bursu var, o şekilde bir bursu olduğunu biliyorum. Onun dışında açıkçası eğitimle ilgili bilgim bu kadar.
Benim bildiğim de Amerika ile ilgili yine okul öncesi kreş dönemi dediğimiz bebeklikten itibaren başlayan süreçte bayağı yüksek.
Evet.
Hatta ücretler bayağı yüksek diyorlar. Hatta şöyle derler, genelde evde çalışan bir kişinin maaşı tamamen ona gidecek daha kadar
evet,
yüksek
evet.
olduğu söyleniyor. Böyle kısa aylık kesimlerinde 2000 dolarları yakın ücretler maalesef.
Evet.
Daha içerilerde atıyorum aylık 1500 dolarlara varan ücretler var. O dönemden sonra sanıyorum ben de 4 yaşından itibaren gibi artık ücretsiz olmaya başlıyor. O kindergarten dedikleri dönem.
Hı hı.
Ondan sonra ilkokul, ortaokul, lise sonuna kadar ücretsiz eğitim var. Fakat Amerika'da da şöyle bir şey var. Belki İngiltere'de de o var mı bilemiyorum. Daha iyi okulların olduğu yerler, belli bölgeler toplanmış vaziyette ve orada evlerin ücretleri çok daha fazla.
Hmm.
Yani işte tamam okula ücret vermiyorsun ama evi, aldığın eve daha çok para veriyorsun veya kiraladığın eve daha çok para veriyorsun.
Evet.
Oralarda böyle iyi eğitim almak isteyenler hatta şöyle yapıyorlar. Çocuk okula başlayacağından itibaren evlerini taşıyorlar.
Hmm.
Alıyorlar veya daha iyi bir eve geçiyorlar. O şekilde ücretsiz ama işte bu şekilde bir uygulama
İngiltere'de
var.
İngiltere'de de aileler evet okula göre yer seçtiğini biliyorum. Ha. Yalnız İngiltere'de hemen hemen her bölgede iyi okullar, eğitimin çok iyi olduğunu çok fazla insandan duydum.
Hmm,
yani anladım. Kötü Amerika'da okul diye pek bir şey yok sanırım. Çünkü. Ya da çok az var.
Evet. Yok, Amerika'da tam olarak öyle değil.
Öyle
gerçekten
değil. Düşük okul okullar.
Zonları var. Kötü okul bölgeleri falan var.
Hatta ona göre insanlar o bölgenin fiyatını arttırıyor falan. Çünkü oraya yoğunlaşıyorlar
evet.
falan.
Ücretsiz eğitim dönemi bittikten sonra üniversite zaten belki duymuşsunuzdur. Bütün dünyada çok
evet.
duyulan bir şey. Maalesef çok pahalı.
Amerika'da çok
aşırı
pahalı.
Aşırı pahalı ve öyle KYK gibi bir şey değil. Bildiğin kredi alıyorsun ve neredeyse tüm mezun öğrenciler çok yüksek borçlarla hayata atılıyorlar.
İngiltere'de de çok pahalı olduğunu duydum. Yani o tarz bir desteğin, devlet desteğinin ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hmm. Onları bilmiyorum ama çok pahalı olduğunu duydum İngiltere'de de eğitim. Evet. Özellikle yurt dışından gelen insanlara dil okulu olsun, üniversite olsun ücretler daha da artıyor. Hmm. Bir İngilizlere uyguladıkları ücretle yabancılara uyguladıkları ücret aynı değil. Ben bir dil okulunu araştırmıştım. Hatta geçen yıl araştırdım ne kadardır diye. Eğer İngiliz vatandaşıysanız ya da belli vize tiplerini de kapsıyor, sadece vatandaş olmanız gerekmiyor. Bir okul dönemi £600'a dil eğitimi veriyordu. Bu bir kur bu arada, bir dönemde bir kur veriyor. Ama yurt dışından geldiyseniz, o vize tiplerine dahil değilseniz £1,300.
Aynen.
Yani
iki katından
daha
fazla.
Bayağı evet. fark ediyorum.
Tabii. Ama tabii bu o okula özgü de olabilir, tabii. bilemiyorum.
İkinci önemli konumuz da sağlık. ne tarz farklılıklar var İngiltere'de?
Sağlık şöyle, aslında Türkiye ile çok benzerlikleri de var. Aile hekimi herkesin var, olmak zorunda. Bir aile hekimine kaydınız olmak zorunda. Benzeşmediği yanı şu, aile hekiminden randevu almak zorundasınız. Randevu ile gitmek zorundasınız. Evet. Ve randevu almak gerçekten çok zor. İngiltere'de sağlık sistemi çok büyük bir sorun. Hatta parlamentoda tartışılan en büyük sorunlardan. Evet. Hastanede de aynı şekilde yatak sayısı çok az vesaire olduğundan sağlıklı sağlık hizmeti alamıyor evet. aslında.
Uzmana görünmek için aile hekiminden referansla gidiyorsunuz.
Hastaneye sevk ediyor. Evet sevk aile ediyor. Hekimi. Hmm. Ama siz direkt hastaneye de gidebiliyorsunuz. Eğer devlet hastanesine gitmek istiyorsanız gidebiliyorsunuz. Ama siz nereye giderseniz gidin. Sizin bütün kaydınızı aile hekimine gönderiyor. Bütün tedavilerinizi, kaydınızı. Yani aile hekiminde bütün sağlık kaydınız var. Eğer özel sağlık sigortanız varsa, ki bizim var ama henüz kullanamadık. Çünkü özel sağlık sigortasından yararlanabilmek için aile hekiminin sizi özel hastaneye sevk etmesi gerekiyor. Siz özel hastaneye kendiniz giderseniz normal parasını ödeyip sağlık almak durumundasınız.
Özel sağlık sigortan olmasına rağmen direkt hastaneye gidersen parasını ödüyorsun.
Evet. Aile hekimi sevk etmediği sürece özel sağlık sigortasından yararlanamıyorsunuz. Ve aile hekiminden randevu almak dediğim gibi çok zor olduğu için zaten uzmanlık gerektiren bir durum değilse aile hekimi zaten işinizi görüyor. Bu yüzden henüz kullanmadım.
Anladım. Evet.
Ama çok hastanelerde vesaire bekleme süreleri çok uzun. Hatta biraz İngiltere basınını takip edenler varsa çok iyi biliyorlardır. Çünkü full tartışılan konu bu. Geçen yıl hatta hastanede doktor beklerken ölenlerin sayısının çokluğu yüzünden.
Şaka.
Parlamento bayağı birbirine girdi.
Yani dünyanın ilk üç ülkesinden evet. biri yani.
Bilimde çok iyi olduğunu söyleniyor. Zaten hani kanser tedavisidir, işte evet. bazı sağlık şeyleri bulundu vesaire. Ama sağlık sektörü bu halka evet uygulamaya geldiği Allah, zaman bayağı sıkıntı.
Amerika'da tabii devletin verdiği bir sigorta olabiliyor veya çoğu insanın aldığı özel sigorta. Devletin sağladığı sigorta daha düşük.
Kısıtlı
ve çok fazla kişinin alamadığı, Ulan. Düşük gelirli olanların alabileceği bir sağlık sigortası. O tabii rahat bir sağlık sigortası ama yine bizim Türkiye'dekine kıyasladığımda öyle gittim ben mesela ne bileyim, gittim hemen pat diye kadın doğumcuyu gördüm veya pat diye işte bütün hastalıklarını gördüğüm gibi yine değil.
Gidemiyorsun.
Aynen yine bir aile hekimi oluyor, ona gidiyorsun ve o seni yönlendiriyor. Bir ultrason alacaksın veya röntgen alacaksın, onu bir ay içinde falan randevu veriyor. Yine şey değil, böyle jet hızıyla her şeyi halledip bitirdiğin gibi bir durum pek yok. Onunla beraber zaten çoğu insanın mutlaka özel sigorta alması gerekiyor. Amerika'nın da kanayan yarası aynı İngiltere gibi. Ondaki de aşırı pahalı sağlık hizmetleri ve mutlaka sigortaya ihtiyaç duyulması.
Amerika'daki caydırıcı sistem demek ki ekonomik açıdan caydırıcı. İngiltere'de de zaten doktoru göremediğin için caydırıcı.
Evet.
Ama İngiltere'de şöyle bir avantaj da var. Mesela eğer hastasın, gribal enfeksiyon olabilir. Acil değilse yani hastalığın. Acil olmayan bir sağlık numarası var. Onu arıyorsunuz. Bir doktor size öneri sunabiliyor.
Ha,
şöyle yap,
önerisi.
Böyle yap vesaire gibi. Acilse zaten ambulansı arıyorsunuz. Ya öneri sunuyorlar ya da gelmeleri gerekiyorsa geliyorlar.
Peki evet. acil bir durum var. Sağlık sigortan yok. Hastaneye gittin. Ne oluyor?
İngiltere'de yaşayan herkesin sağlık devlet güvencesi var.
Evet, sosyal devlet olduğu için.
Öyle bir sıkıntı yok. Ve 18 yaşına kadar bütün çocukların her şeyi ücretsiz. İlaç dahil buna. 18 yaşından büyükler için aynı Türkiye'deki gibi ufak bir katkı payı ödeyerek alıyorsunuz. Hmm. Yani devlet güvencesi herkesin var.
Yani sağlık sigortan yoksa bile acil durumda hastaneye götürüldün, hiçbir şekilde sorun yok.
Para ödeme.
O güzel
paralı
bir şey.
Şey değil. Evet.
Yani Amerika'da böyle bir şey yok.
Böyle bir şey yok mesela Amerika'da.
O düşük gelirlerin aldığı sigorta için bile bayağı bir uğraşıyorsun yani. Her şeyi belgeliyorsun ve onun devamlılığını sağlaman gerekiyor mutlaka. O da tabii şey yapmıyor işte.
Acilden bahsediyor.
3-5 sene boyunca sen bunu devamlı alamazsın sonuçta. Diyor ki sana sen ne yapıyorsun, bir çalış, para kazan. Yani tamam. Böyle bir şey, biz sana bunu devamlı veremeyiz diyor mesela. O geçici bir şey gibi düşünülebilir yani devletin sağlık sigortası. Diğer bir konu olarak biraz böyle yaşama alanlarından bahsedelim. İşte evler nasıl İngiltere'de, Amerika'da veya işte etraf, çevremiz nasıl?
Ev boyutlarından bahsedeyim biraz size. Evet. Ev boyutları İngiltere'de çok küçük. Ben ilk gördüğümde Hobbit evleri demiştim. Bayağı küçük. Tabii gelir düzeyine göre büyük evler de var. Ama duyduğum kadarıyla, Amerika'da hiç bulunmadım biliyorsunuz. Duyduğum kadarıyla Amerika'da bayağı büyükmüş evler. İngiltere'de bayağı küçük. Orta düzeyli ya da az gelirli iseniz zaten büyük evde yaşama olasılığınız yok diyebilirim. Özellikleri açısından da şöyle söyleyebilirim. Beni mesela en çok şok eden durumlardan bir tanesi, İngiltere'de genelde yerleşim çok eski olduğu için, evlerde çok eski yapılar olduğu için hep renovasyonla düzeliyor o evler. Evet. Yıkılıp yeniden yapma diye bir şey yok. Renovasyon yapılıyor her zaman. Mesela bulaşık makinesi koyacak yer yok. Baktığım, ev ararken baktığım bütün evlerde bunu gördüm. Çok sadece enteresan. Renovasyonla full yenilenen evlerde var bu. O da küçük ankastre bulaşık makinesi koyuyorlar. Bizim Türkiye'deki gibi öyle büyük olsun her şeyimi koyayım diye bir kavram. Pek yok diyebilirim yani. Ben buradan götürdüğüm bulaşık makinesinde...
Yani evde esasen bulaşık makinesi veya yeri yok öyle.
Yeri yok. Küçük ankastre bulaşık makinesi konuluyor.
O ankastre bulaşık makineleri de ne kadar alıyor ki, çok fazla almıyor.
Tencereleri falan alamıyor tabii. Sen götürdüm ben çamaşır makinesi yeri bu mutfakta zaten. Banyoda öyle bir yer. Küçük olduğu için evlerin boyutları zaten şey değil. Öyle banyo kocaman vesaire. Tabii ki vardır öyle evler, var. Ama
bulaşık makinesi banyoya yerleştirdik de mesela.
Yok hayır. Yer yok zaten, gider yok. Nasıl yapalım? Bulaşık makinesi, çamaşır makinesinin giderini böldük, ikiye yan yana koyduk. Böylece mutfak çok daraldı ama yapabileceğimiz bir şey yok. Şey
önemli bir şey çünkü.
Önemli.
Bizim için, biz Türk milleti için önemli çok bir şey. Önemli.
İyi, bunu peki ev sahibi hani herhangi bir şey yapmadan kabul etti değil mi yani?
Ev sahibiyle ilgili bir durum değil aslında. Sadece sizin taktığınız boruyu ikiye bölüyorsunuz, gider ikiye ayrılıyor. Ev sahiplik bir durum
çünkü
yok.
Çünkü bazı durumlarda Amerika'da, yani mesela örnek veriyorum, biz bunu daha önceden hiç bahsetmedik zannediyorum. Örnek, bizim yaşadığımız evde jaluziyle cam arasına farklı bir perde koyman yasak mesela. Ha, yani eve hiçbir zararı yok. Kalıcı hiçbir şey değil.
Dışarıdan görüntüyü
bozduğu için bizim sitede mesela bunu kesinlikle yasak. Yani hiçbir şekilde koyma. Örnek, hani bir vida bile takılmış durumda olmasa bile yasak yani. Hani enteresan, bu tarz şeylerin hepsine izin almanız gerekiyor.
Yani tabii İngiltere'de de mesela bazı evlerde hayvan besleyemiyorsunuz. Türkiye'de de gerçi onlar var artık ama işte o tarz kurallar var. Biz de bir site gibi bir yerde oturuyoruz. Tam ne site diyebiliriz ne değil diyebiliriz.
Hibrit bir model.
Evet. Şey mesela dışarıya herhangi bir şey, pencereden bir şey sarkıtmak yasak. Özellikle çamaşır asmak gibi vesaire. Evet. O tarz şeyler var evet. Çevrenin düzenini bozmayacak şekilde.
Evle ilgili başka önemli ne var?
Ya
kira.
Kira ortalama yani mesela onlardan da bahsedelim.
1+1, 2+1.
Benim yaşadığım bölgede, ben Watford'da yaşıyorum. Watford Londra'nın en kuzeybatısında, Londra'nın 7. zonunda, 7. bölgesinde yer alan bir bölge. Watford'da benim yaşadığım bölgede ev kiraları 1+1'ler ortalama. Yani 700 pound'a bulursanız çok şanslısınız. Çok çok dökük bir evdir muhtemelen. 800, 900, 1000 pound civarı.
1+1.
Evet. 2+1, benim yaşadığım ev 2+1. 2+1'ler 1100, yani minimum 1000'den başlayabilir o da. 1200 pound'a kadar ortalama bir evden bahsediyorum bu arada. Böyle çok yeni, renovasyona girmiş vesaire evlerden bahsetmiyorum. Onlar 1200'den başlayıp 1400, 1500 belki daha fazla da çıkabilir. Eğer büyük bir evde yaşamak istiyorsanız, bu filmlerde gördüğümüz Amerikan tarzı şatomsu vesaire,
evet,
bir evde.
Güzel İngiliz evleri.
Evet. Onlar ortamı 4+1, 5+1 civarı oluyor. Kendinin özel bahçesi vesaire. Onlar 2400-2500 pound civarı oluyor kiraları.
Evet, evet.
Bu arada her evin, biz apartman dairesinde yaşıyoruz mesela. Nerede yaşarsanız yaşayın, her evin bir yeşil alanı mutlaka var.
Bulun
mutlaka
yani.
Bahçesi var. Çok bizim güzel. Mesela ortak bahçemiz var. İngiltere'de yeşil alan çok önemli.
Evet.
Mutlaka var.
Bu arada evinizin çevresinde örneğin hani çocuğunuzu götürebilecek parklar
bahçeler var tabii.
Tabii. Şöyle söyleyeyim, her yaşam alanında mutlaka yürüme mesafesinde bir çocuk parkı, mutlaka Amerika'daki Central Park, işte İngiltere'deki Hyde Park en büyük örnekleri, ama her kasabanın bu tarz büyük parkları
da ekstra
var.
Olarak var.
Evet. O ekstra bir şey, evet, dediğim gibi Alper. Genelde işte marketi, yani bizim burada express marketler olduğu gibi orada da var. Marketi, çocuk parkı, okulları, hepsi yürüme mesafesinde.
Süper. Mesela Amerika'da genelde eve girdiğinde işte mutfakta ocağı, işte aspiratörü, buzdolabı, bulaşık makinesi, işte
mikrodalgası
vardır. Ama işte aynı senin bahsettiğin gibi gariptir. Mesela Türk kültüründe çok fazla derecede çamaşır makinesi kültürün içine işlemişken bizde, Amerika'da bu çok yeni böyle apartmanların içine giriyor. Yani mesela bizim oturduğumuz apartmanın, bizim oturduğumuz 1+1'in içine çok düzgün bir site olmasına rağmen yeni adapte edildi. Biz girdiğimizde adapte edildi. Girdiğimiz 3. günü sıfırdan, hatta dış şeyini falan, yani sıvasını, algısını, her şeyini yeni yaptılar. Evin içinden bölerek, yani evin içinden yer kaybederek yaptık yani.
3-4 gün iştirak çalıştı yani.
Tabii. Ama mesela aynı şekilde işte ocak, buzdolabıdır, bulaşık makinesidir. Bunlar mesela standart geliyor çoğunda. Hepsinde değil tabii ki ama çoğunda. İngiltere'deki durum.
İngiltere'de de ankastrelere olan bir ev tutuyorsanız, dediğim gibi bu full renovasyona girmiş, daha yeni evler de vardır. Ve bunun içinde bulaşık makinesi, ocağı, fırını, mikrodalgası genelde yoktur. Çamaşır makinesi de yok, hayır. Benim tuttuğum evde sadece fırın ve ocak beraber vardı. Eski bir apartmanda oturduğum için ben zaten hemen hemen hepsi eski zaten.
Evet, doğru.
Aspiratörü yok ama zaten havalandırma sistemi güzel olan bir ev olduğu için çok fazla aspiratör ihtiyacı, aspiratör yeri de yok zaten, ihtiyacı da yok.
Evet. Amerika'daki evler nispeten daha büyükçe. Çok fazla insan o bildiğimiz Amerikan evi dediğimiz evlerde oturuyorlar. Single family house deniyor değil mi onlara?
Evet,
Amerika'daki ev fiyatlarından bahsedecek olursak da çok genel bir genel bahsedeceğim. 1+1'ler
Amerika
böyle,
demeyelim, Kaliforniya'dan.
Tabii. Biz Kaliforniya'dan bahsediyoruz.
Yanlış olmaz çünkü çok fark ediyor Amerika'nın nerede olduğunuza göre.
Kendi bölgemizden bahsedeyim.
Kendi bölgemiz. Los Angeles civarı.
Los Angeles civarı. 1+1'ler böyle 1600'lerden başlıyor gibi, 1600-1700'lerden. O normal müstakil ev dediğimiz evlere geçtiğimizde yine İngiltere'deki fiyatları paralel gibi böyle 2500'lere kadar çıkıyor. Ama o evler tabii bayağı büyük hani dediğim gibi. Ama sen az önce demiştin, o ev genelde o büyük evlerin içleri de küçük küçük bölünmüş oluyor.
Evet, bazı şato gibi dışarıdan gördüğünüz evlerin içleri, apartman kapısını tabii evin kapısı gibi görüyorsunuz ama bir giriyorsunuz işte 5 tane daireye ayrılıyor. Evet. O tarz evler de var. Yani her gördüğünüz şato aslında bir şato değil.
Yani Amerika'da öyle değil. Genelde büyük olarak gördüğün ev bayağı kocaman bir ev oluyor.
Tabii.
Kocaman bir salonuyla beraber 5+1 ya da 5+2 falan gibi oluyor kocaman. Ve öyle evlerde yaşamayı tabii tercih ediyorlar.
Hem benim oturduğum ev mesela 70 metrekare 2+1 diye ve her gören ooo ne kadar büyük bir evde yaşıyorsun diyor. Yani kıyaslamayı buradan yapabiliriz aslında.
Evet, bu arada bizim evde 1+1 70-75 metrekare arasındaydı.
Parklar olarak da çok fazla park var aynı dediğin gibi. Ama bizde böyle tek bir büyük parktan ziyade bir sürü büyüklü küçüklü park var.
Büyük park da var ama işte New York'taki örnek biraz ekstrem bir örnek. Yani o fazla büyük o şeye göre. Los Angeles'ta ona eşdeğer böyle hani tam böyle şehir göbeğin o kadar büyük bir park yok. Ama tabii ki park olayı.
Tabii. Yani o tarz büyük bir park mutlaka her kasabanın vardır süper, İngiltere'de. Süper. Bir de çocuk parkı olarak şunu da söyleyebilirim aslında. Türkiye'de şunu, yani çocuk olduktan sonra tabii daha dikkatli fark ettim. Türkiye'deki çocuk parklarında her yaşa uygun parkta aletler olmayabiliyor.
Evet.
İngiltere'de her parkta mutlaka her yaşa uygun mutlaka her şey vardır.
Aynen. Evet. Amerika'daki parklar da, çocuk parkları da çok aşırı organize.
Çok.
Çok güvenli.
Evet.
Hatta iki section var. Mesela bir kısmında küçükler için, bir kısmında büyükler için mutlaka oluyor.
Aynen. Doğru. Ve bizim eve de yürüme mesafesinde bile var da arabayla gidebileceğin en az 6-7 park
vardır. 3 dakika, 5 dakika, 6-7 tane var yani.
Mesafede. O açıdan zaten park bahçe konusunda
hatta biz
muhteşem yani.
Tamamını keşfedemedik yani, belki daha fazla.
Çok fazla var. O çok güzel bir şey zaten.
Aynı parka bir gidip geliyoruz. Hadi diyoruz başka bir şey keşfedelim mi falan diye 6-7 tane keşfedik. Belki daha fazla var, bilmiyorum.
Mesela şey de var. Amerika'da, İngiltere'de öyle mi mesela, onu da sorayım. Bir pusetle çıktığında ya da bebek arabasıyla çıktığında çok rahat yürüyebilirsin. Yani engelliler için muhteşem.
Kesin öyledir İngiltere'de.
İngiltere'de ben şu ana kadar sorun yaşadığım bir yer olmadı. Bütün kaldırımların boyutları aynı.
Harika.
Geçişleri aynı ve kesinlikle her yerde engelli geçişleri var. Evet.
Türkiye'de ve yeni bir şey, ülke olmamasına rağmen.
Kesinlikle.
Hani böyle, ne kadar önemli bir şey. Yani demek ki bunu atıyorum adamlar 100 yıl önce planlamışlar.
100 yıl önce
onlar da iyileşmeye çok çok önem veriyor.
Tabii.
Evet, ve şey kaldırımda mesela Türkiye'de kaldırım kenarında bir butiğiniz varsa kaldırıma taşabiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. Kaldırımı kapatabiliyorsunuz. Ya da trafo konulabiliyor. Mesela İngiltere'de böyle bir şey yok.
Amerika'da da yok.
Trafo mesela. Diyelim ki yol çok güzel. Caddebostan'da gidiyorsun. Yolun ortasında laps diye koymuş mesela.
Aynen.
Siz böyle kalıyorsunuz. Solda da araba var.
Araba bunun falan.
Araba yani. Yani solda da araba park etmiş. Burada trafo var. Ben bebek arabasıyla veya atıyorum. Ya bebek arabası gene aslında çok daha kolay bir şey. Şeyi düşünmek daha beni üzüyor. Yani siz düşünsenize, engellisiniz. Araç kullanıyorsunuz. Yani küçük akülü araç kullanıyorsunuz. Ve oradan geçmek zorundasınız. Ne yapacaksınız? Bir tane şey izledik biz. Bir o kanalı aradım bulamadım hatta. Bir YouTube kanalı. Bir çok tatlı bir engelli bir amcanın bir çevresindeki arkadaşlarla yaptığı bir kanal. Caddebostan'da ben bir videosunu izlemiştim. Caddebostan'da çıkıp geziniyor. Ve Caddebostan aslında hani benim hani desem ki Caddebostan'da gezinirdim o akülü arabayla diye düşündüğüm bir yerdi. Fakat onu izledikten sonra ne kadar yanıldığımı anladım. Çünkü neden? Şimdi düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki burada engelli rampası var.
Evet.
Ama fiiliyatta o engelli rampası rampa açısı yeterli. Geri düşüyor araç.
Evet.
Yani biz şimdi her zaman düşündüğümüzde tamam rampa yapmışlar, iyi engelliyi düşünmüş diyoruz ama değil.
Ben çok şey gördüm. Mesela ya rampalar belli bir yükseklikten sonra yapılmış.
Evet.
Bunu da gördüm. Ya da dediğin gibi çok yüksek yapılıyor,
çok
çıkılamıyor. Ya da çok dar. Eni çok dar. Geçemiyorlar.
Dönüş açısı yok.
Yani bisikletle vesaire belki.
Yani pazar arabasını çekebilirsiniz belki.
Evet.
İlk olarak engelli
tabii
düşünülerek
ki,
dizayn edilmeli olay.
Tabii.
Ama bakıyoruz ki gerçekten Türkiye'nin yani.
Türkiye'yle karşılaştırmıyoruz zaten.
Çok üzülüyorum. Ben bu konuya çok üzülüyorum.
Amerika
yani.
Ama ikisi de çok şey.
Amerika, pardon. İngiltere'de kaldırım yüksekliklerinin ne kadar olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şu kadar falan. Yani 5 santim.
Ve hiçbir araba çıksın vesaire. Öyle bir
yok, öyle bir şey yok. Zaten İngiltere'de yollar çok dar bu arada.
Aha.
Dar olmasına rağmen her cadde, yani park yerleri belirlenmiş durumda çizgilerle ve park edilemeyecek yerler de o şekilde.
Şeyi merak ediyorum. Londra'nın şehir merkezinde bir ara hani bu şey uygulaması olacak gibi bir şey duymuştum.
Ücretli
uygulama.
Ondan
başladı mı?
Ondan da bahsedeyim. O bayağı, ya ben gittiğimden beri var.
Var.
Ondan öncesini
süper.
Bilmiyorum. Londra'nın belli bir bölgesine girmek istiyorsanız eğer, şehir merkezi zaten merkez ama belli bir alanı kapsıyor. Önceden parasını ödemek zorundasınız. Bu da şehir kirliliğine arabanızla katkı sağladığınız için bunun cezası olarak söylenebilir. Tam tarihten emin değilim. 1950'lerde sanırım ciddi bir hava kirliliği yaşadı. Ve bu yüzden çok kayıp verdi. Ondan sonra buna çok fazla önem gösterdi ve ondan sonra kesinlikle bu yoğun olan bölgelerde ben bir tek Londra'yı gördüm şeyde, yaşadığım bölgede. Yani İskoçya'ya da gittim, Galler'e de gittim ama oralarda sanırım yok, emin değilim. Varsa bilmiyorum.
Yoğunluk olarak.
Evet, yani para ödenerek girilen bir yer olarak.
Paris'te galiba öyle bir uygulama olacaktı ama emin değilim.
Olabilir.
Paris'te olan arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Merak ettik, herkes öğrenmiş olur.
Evet. Onun dışında orada İngiltere'de araba kullanmak biraz zor, dediğim gibi yollar çok dar. Ehliyet almak çok zor zaten. Ortalama 5. 6. seferde falan alabiliyorsunuz.
Şaka.
Evet.
Wow.
Bu arada ehliyet almak nispeten daha kolay. Sorular biraz daha
bununla
basit.
Bununla ilgili bir şey video çekmiştim.
Evet, daha kolay.
İngiltere'de ehliyet kursu diye bir şey yok zaten. Teori testine giriyorsunuz, normal yazılı test.
Kendi
ondan geçerseniz
kendi
çalışıyorsun. Ondan geçersen direksiyon dersine giriyorsun. Direksiyon dersinde de istersen bir hoca tutuyorsun. Otomatik ya da manuel nasıl istersen. Hoca uygun gördüğü zaman sınava girebiliyorsun. Sınavdan geçebilirsen, yani ilk sınavdan tabii ki geçebilenler var ama ortalaması hani 3. 4.'den geçirse aa seneyi geçmiş oluyor. 5. 6. vesaire geçmiş.
Peki nedir bu kadar zorlaştırdıkları?
Bazı, mesela büyük hata denilen bazı hataları var. O hatalardan bir tane bile yapsan geçemiyorsun. Küçük hatalardan belli bir oranda 9 muydu? 13 müydü? Tam hatırlayamıyorum. O kadar yaparsan kalıyorsun. Yani her şey gerçekten 45 dakika falan araba kullandırıyorlar sana.
Sen Türkiye'de. İngiltere'de aldın mı?
İngiltere'de almadım, korkuyorum.
Hazırlık aşamasındasın da.
Evet. İngiltere'ye eğer kalıcı olarak gelmeyi düşünüyorsanız Türk ehliyetiniz ilk 1 yıl geçerli.
1 yıl?
Evet. Aa. 1 yıldan sonra İngiltere ehliyeti almak zorundasınız. Evet.
Ama bir dakika.
Amerika'da 6 ay bu arada.
Hep unutuyoruz. İngiltere'de tersten kullanılıyor
evet,
araba.
Evet. Trafik sağdan.
O yüzden zaten
trafik
alışman lazım.
Trafik soldan direksiyon sağdan.
Evet, onun için
alışman lazım.
Evet. O zaman kesin ben de kalıyorum.
İşin garibi 1 yıl zaten kullanmana izin veriyorlar.
Evet, evet. Çok enteresan. Asıl en tehlikeli dönem o.
Evet.
Yani.
Evet.
İlk önce ağzını burnunu bir kır, ondan sonra alış.
Ağzını ne istiyorsan yap gibi. Gel ehliyetini
verin. Ehliyetini sonra alalım.
Parklarda ödeme sistemi biraz garip gelmiş. Türkiye'ye göre enteresan.
App mi?
App'ten de ödeyebiliyorsun. Evet, o enteresan değil zaten. Aracınızı park ediyorsunuz. İsterseniz önceden satın alabilirsiniz. Ne kadar kalacağınızı biliyorsanız. Eğer önceden satın almalıysanız aracınızı park ettiğiniz zaman ne kadar kalacağınızı öngörüp ona göre fiyatınızı ödeyip aracın içine ödediğiniz fişe koymak zorundasınız. Eğer onu koymadıysanız ben sonrasında geldiğimde öderim derseniz geçmiş olsun. Çok ciddi bir ceza yiyorsunuz.
Yani... Bir dakika doğru mu anladım? Yani arabamla ben spontan plan yaptım. Gittim bir yere koydum arabamı.
Evet.
Ama ben spontan plan yapamayacak mıyım o zaman?
Yapamazsınız. Nerede kaldın, ne kadar süre orada park yerinde kalacağınızı bilmek zorundasınız.
Bileyim gezgili planlı olacaksın artık.
Abi bilemem ki ben. Nereden bileyim ben şimdi? Diyelim ki İknur aradı beni, Alper buluşalım dedi. Gittik yani buluşalım, hadi çekim yapalım dedi şimdi. Sohbet edelim.
Bunu diyeceksin ki 2 saat 45 dakika kadar görüşeceğiz.
Evet.
Fazla yani olacak. Bugün işte park yeri...
Arabamı çekmek yazı tekrar parasını ödemek zorundasınız.
Hmm. Allah evet. Allah.
Aslında çok Amerika'da enteresan. Ona benzer bir şey var. Parkmatikler var böyle arabanın koyduğu yerde. Onlara spontan. Diyorsun ki ya tabii oluyor da mesela diyorsun ki 2 saatlik para atıyorsun. 2 saat açtığında gelip tekrar atman gerekiyor.
O güzel. En azından açtığında tekrar atabilme şansın var.
Evet.
Dediğim gibi İngiltere'de onu ödemediysen ben döndüğümde öderim nasıl olsa, ne kadar kalacağım bilmiyorum gibi bir lüksün yok. Yani Allah'ım. Çünkü o süre boyunca sana ceza kesinlikle gelmiştir ve evine o ceza gelir ve hatta biz bunu bir kere alışveriş merkezine geri bilmiyorduk. Alışveriş merkezinin otoparkı ücretliymiş. Girdik, çıkınca öderiz dedik. O sırada bize ceza gelmiş. Daha sonra biz bunu mahkemeye verdik. Bilmiyorduk böyle yani orada online mahkeme diye bir şey var, yapabiliyorsunuz. Öyle bir kazanma şansı yok. Bugüne kadar hiç kazanabilen olmamış ve mahkemeye
şaka.
Vermeden önce sana şunu diyorlar. Bunu gerçekten yapmak istediğine emin misin? Çünkü eğer mahkemeye giderse uzayacağı için ödeyeceğin ceza daha fazla olacak. Kabul etmediğin zaman evet.
Ödüyorsun
ama cezalar gerçekten yüksek. Yani mesela örnek veriyorum.
Ne kadar ödedin?
O zaman 100 pound ödedik.
Otopark yüzünden ödersin de yanlış yere park edersin falan filan.
Değil.
Hani
doğru
değil,
yere park
edersin. Doğru yere park.
Ödemeyi geç yani.
Ödemek de istiyorsun uzatmak için. Ödemeye de hazırsın ama yok yani.
Yok. Ödeyemiyorum.
Wow. Çok sağ ol.
Peki şey nasıl? Otobanlar, yollar ücretli mi? O tarz şeyler
ücretliler
nasıl?
De var, ücretsiz yollar da var. İstersen ücretsiz yollardan geçebiliyorsun. Sorun yok onlarda. Navigasyonda zaten ayarlayabiliyorsun onları ama bazı destinasyonlarda mecburi, mesela Galler'e giderken köprüden geçmek zorundasın.
Mecburi.
Orada mecburen ücretini, o köprü ücretini ödemen gerekiyor.
Ödeniyor mu köprünün üzerinde yoksa sonradan mı?
Yok, hayır. Önceden online ödüyorsun. Köprüde bizimki gibi gişeler vesaire öyle bir şey yok İngiltere'de. Ücretli yollarda
plaka tanıma gibi bir şey mi?
Önceden evet. Ödüyormuşsun.
Ama bu arada sonradan da mesela bir tünelden bir de köprüden biz bilmeden geçtik. İlk defa geçiyorsan eğer sana uyarı geliyor. İlk defa geçtiğini gördük. Bu yüzden ceza yemiyorsun. Normal fiyatını ödüyorsun. Ama bundan sonra bilgin olsun. Buradan bir daha geçersen önceden ödemek zorundasın.
İngiltere'de önceden olayı çok önemli.
Evet.
Allah, Amerika'da öyle bir şey yok.
Her
Amerika'da
şeyi planlayacaksın önceden.
Evet.
Amerika'da ücretli yerden geçtiğinde işte orada bir web sitesi söylüyor. Buraya gir. Toll road sanıyorum.
Mesela.
Ödeniyor mesela. Sonradan olabiliyorsun.
Sonradan ödeyebiliyorsun.
Bir anda sapabiliyorsun falan yani.
İngiltere'de mesela araba fiyatları da uygundur. Sıfırlar tabii biraz daha, ya Türkiye'ye nazaran zaten uygun.
Evet.
Ama sıfır araba aldıysanız bu ikinci ele düştüğü anda fiyatı ciddi oranda düşüyor. İkinci elde alsanız sene geçtikçe gerçekten çok fazla değer kaybediyor. İngiltere'de bir de araba kaskolama, sigortalama diye bir şey yok. Zaten arabayı aldığınız zaman şoförü sigortalıyorsunuz. Kaç şoför kullanıyorsa onları sigortalıyorsunuz. Ve arabanın bir diğer masrafı da road tax dediğimiz yol vergisi. Onun dışında yani yol vergisi ve sigorta pahalı oluyor aslında arabayı almaya nazaran. Arabayı almak ucuz. Yol vergisi ve sigortaları pahalı.
Toplu taşıma nasıl mesela?
Toplu taşıma,
var toplu taşıma. Tabii.
Tren İngiltere'de gerçekten toplu taşımayı kolaylaştıran bir şey. Çok güzel bir sistem. Ama tabii otobüsler vesaire yani toplu taşıma olarak aslında bir sıkıntısı yok İngiltere'nin. Tek sıkıntısı şu, engellerden biraz önce bahsettik, engel geçişleri vesaire. Yayaysanız hiçbir sorun yok ama tren kullanacaksınız, otobüsle vesaire de bir sorun yok. Tren kullanacaksanız İngiltere'nin altyapı sistemi çok eski olduğu için diyorlar. Bazı yerlerde asansör yok ya da engelli geçişleri yok. Zaten tren, metro yani tren sistemi hani metro vesaire bunların hepsi beraber aynı sistemi kullanıyorlar. Bu yüzden mesela biz bebek arabasıyla Londra'ya giderken bayağı zorlanıyoruz. Çünkü yerin birkaç metre altına iniyorsun vesaire çok zor.
Evet.
Artı şeyler var. Trenle, trenin geçtiği, durduğu yerle senin beklediğin yer arasında ciddi bir boşluk var. İngiltere'nin tren kullanacaksınız eğer mind the gap'leri meşhurdur. Boşluğa dikkat ediniz.
Aynen.
Ve bazen trenler, metrolar beklediğiniz yerin daha yukarısında durabiliyor. Bu yüzden büyük adım atmanız gerekebiliyor vesaire. Bu yüzden engelliler ya da çocuklu aileler zor. İçin biraz zor. Evet. Ama ulaşım açısından yani eğer bu zorluğu göz alıyorsanız ulaşım açısından gerçekten her yere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz ve pahalı.
Aha.
Çok ucuz değil.
Mesela sizin olduğunuz bölgeye kadar tren geliyor değil mi örneğin?
Tabii yani hemen hemen her yere var aslında. Bizim olduğumuz tren bölgeye kadar devamı yani Londra'dan Manchester'a da gidebilirsiniz, Liverpool'a da gidebilirsiniz.
Metro merkezde var ama şey normal trenler her bölgeye giden trenler.
Evet.
Bak. Amerika'da çok belli toplu taşıma sorunu yok çünkü toplu taşıma yok.
Güzel, evet.
Hani öyle yani engelli, yaşlı, indi çıktı.
O dertler yok.
Tabii abartıyorum arkadaşlar. Toplu taşıma olan büyük şehirler var ama bunlar sadece büyük şehirlerle sınırlı. Onun haricinde evet. çok nadiren yani.
Otobüs
hani bana göre bana sorarsan Kaliforniya'da toplu taşıma var mı sorusuna cevabım hayır derim. Yani.
O kadar
hani 3-5 şey, tane öyle göstermelik tren ya da işte evet. tramvay koyulmuş.
Tramvay var
hikaye galiba. Yani hiç böyle hani böyle yani spesifik birkaç bir yere gitmeyeceksen hiçbir şeye yaramayacak bir şey değil.
Toplu taşıma deyince aklıma şey de geldi. Okul servisi diye bir kavram yok İngiltere'de.
Ha yok mu?
Yok. Hayır.
Aa, çok enteresan bir konuya değindin.
Kendileri
evet ya ebeveynleri götürüyor getiriyor ya da kendileri.
Aa çok enteresanmış.
Çünkü okullar zaten yaşam alanlarının içinde çok yakın yürüme mesafesinde olduğu için muhtemelen.
Evet.
Ama yok öyle bir kavram.
Amerika'daysa inanılmaz bu. Yani böyle hani filmlerde de hep gördüğünüz işte
evet,
o otobüsler, school busları.
Evet.
Hatta şey trafikte onlar inanılmaz öncelikli. Öyle
tabii.
Böyle değil. Çünkü çocuğa çarpma riski olduğundan dolayı gerçekten çok ciddi cezaları var.
Vardır. Mesela burada kavşaklarda Türkiye'de çok fazla trafik ışığı vardır. Trafik ışığı rahatlığı aslında bu. İngiltere'de trafik ışıkları çok fazla yerde yoktur. Ancak çoklu kavşaklarda belki olabiliyor. Çünkü herkes trafik kurallarını bilmek zorunda ve kimin geçiş önceliği varsa ona
kontrol bir şekilde
evet, geçmek, ona uymak zorunda. Dolayısıyla orada
evet,
güzel.
Şey
o çok güzel. Aslında bak geçen gün aynı şeyi biz de burada yaşadık. Dört yol ağzındayız. Klasik yani Türkiye'de hani dört yol ağzında dört araba geldiğini düşün. Kimin önceliği var belli değil ya.
Evet.
Hani aslında belli ama belli
evet.
değil ya.
Evet.
O yüzden böyle kaotik böyle ben geçiyorum falan o geçiyor bir şeyler falan bir karmaşa. Şeyde de hatta onunla ilgili bir videoda şey yapmıştık yani ilk gelen ilk geçer kuralı var Amerika'da. O yüzden bunu gözünle algılayıp onu sürekli takip edip ilk geldiysen işte ilk geçme sırana göre tık tık tık geçiyorsun Amerika'da ve böylece bir sıkıntı olmuyor.
Burada ama ben burada şeyi şöyle gördüm bir kral birkaç var. Gün önce. Kavşağa girerken kavşaktan dönene yol ver diye tabela var. İngiltere'de böyle bir tabela yok.
Yeni gördüm
çünkü
onu da.
Çünkü bu zaten kavşaktan dönen geçiş
yolu. İzmir'de yani. Gördük o tabelayı daha evet, yeni gördük evet. Yani ilk defa.
Çeşme kavşağı.
Evet. Evet Çeşme
şey, ama Türkiye'deki
gördüm.
Kural şu şekilde biliyorsun. Yol verilmez yol alınır.
Evet.
En güzel kural bu yani burada.
Böyle Böylece herkes yolu alıyor böyle.
Aynen. Şeyi de ben hani neden bu kadar zor ehliyet veriliyor vesaire falan diye bir ara böyle bir bakındık. İngiltere'de gerçekten trafik kazaları, ölümlü trafik kazalarının en az olduğu ülkelerden biriymiş.
Evet,
yani herkes şey kurallarına uygun davranması vesaire. Tabii bunlar güzel bir şey. İşin esprisi bir yana.
Tabii, kesinlikle.
İlk konuştuğumuzda dedim ki marketler falan çok yakın. Yani genelde her yaşam alanında galiba çok yakın oluyor.
Büyük markete gitmek istiyorsanız böyle hani bizim büyük marketler dediğimiz o büyük market, marketlere gitmek istiyorsanız arabayla maksimum 15 dakika mesafede bulabilirsiniz. Yine her yaşam alanında mutlaka büyük marketler var. Kasabanın büyüklüğüne göre büyük alışveriş merkezleri vesaire olan kasabalar var. Ama olmayan kasabalar, köylerde zaruri ihtiyacınız olan her şeyi bulabiliyorsunuz. Küçük marketlerde yürüme mesafesi, her yaşam alanında yürüme mesafesinde. Mesela benim evime 5 dakika yürüme mesafesinde küçük bir market var. Küçük market dediğim, bizim burada express marketler dediğimiz marketler. Gene içinde her şeyi bulabileceğimiz, çok çeşitlerini bulamadığımız.
Convenience store gibi, 7-Eleven gibi tarzda yerler.
Bir de sizin en çok özlediğiniz, bir tane videonuzu hatta izlemiştim. En çok özlediğiniz marketlerden bir tanesi Türk bakkalları. Orada var. Benim yürüyerek 15 dakikada ulaşabileceğim.
Yürüyerek hem de. Muhteşem. Bizim arabayla 45 dakika falan.
Tabii her şeyi bulamıyorsun gene. Mesela bir ezine peyniri yok. Beyaz ya, peyniri var.
Ezine peyniri yoksa bizi kaybettin. Kaymak var mı?
Kaymak İngiltere'de zaten şeyler var. Kaymak gibi şeyler var.
Sable cream falan diyorlar ya.
Şaka yapıyorum canım. Kaymağı olmaması imkansız.
Yok yani. Türk kaymağı yok.
Yok ya. Yok.
Ama bazı Türk marketlerinde varmış bu arada.
Valla.
Daha büyük Türk marketleri var.
Gerçekten.
Bizim bölgemizdeki Türk marketinde yok.
Biz
daha büyük
İngiltere'ye taşınıyoruz.
Tamam değil mi? Bir saat yol gideceğim.
Tabii.
Direkt İknurların hemen yan evine.
Aynen
öyle. Stater Brothers diye bir tane böyle yani büyükçe bir süpermarket. Tamamen kısmetten bize yakın.
Yani normalde ama çünkü bu bayağı diplere giriyor, evler yapılıyor, böyle ormanlık alanlara kadar gidiyorlar ve onlar bayağı uzak.
Yani bu bizimki kısmet oldu.
Amerika'da
yani normalde
böyle
genelde böyle bir şey yok yani.
Evet, Amerika'da böyle sosyal bir aktivite gibi zaten alışverişe gitmek, gelmek. Böyle hani ha gidivereyim, alıvereyim gibi değil de böyle çoluk çocuk çıkıyorlar.
Evet.
İşte jiplerini alıyorlar falan, yapıyorlar alışverişi,
bir videonuzda izliyorsunuz, stoklu alışveriş yapıyoruz.
Çok aşırı
mecburen
zaten.
Demek. Mecburen. Siz de öyle bir şey yapıyorsunuz.
Çünkü sürekli git gel. Türkiye gelir gelmez Esra'yla çıktık ilk gün sabahleyin. En yakın İstanbul Bahçeli'lerde işte böyle merkez, hani böyle çarşı vardır, çarşı kültürü vardır. Yani orada atıyorum Vodafone'unu bulursun, Tercüsen'i bulursun, kuru yemişçisini bulursun, tatlıcısını bulursun, fırınını bulursun. Yan yana her şeyi buluyorsun ya, böyle küçük küçük esnaf kültürü.
Bir de yürüme mesafesinde.
Yürüme mesafesinde tık tık tık işlerini yaparsın.
Evet.
Ondan sonra eve dönersin yani ve yürüyerek yapabilirsin bunu.
Mesela İngiltere'de burada çarşı dediğimiz, İngiltere'de High Street dediğimiz şey aynı mantık aslında. O High Street'te her şeyimizi bulabiliyoruz. Her şey var ama öyle manavı vesaire. İngiltere'de çok manav kültürü yok. Marketlerin içinde bunlar
evet,
daha
evet.
çok.
Amerika'da da öyle.
Her şeyi aşağı yukarı öyle bulabiliyorsunuz High Street'te. Amerika'da downtown diyorlar bildiğim kadarıyla. Yok mu sizin
yakınız? Şimdi var. Örnek downtown İngiltere'deki gibi değil, değil yani. Değil. Farklı bir konsept. Aslında var. Aslında hatta şöyle söyleyeyim. Mesela ben Amerika büyük bir tur yaptım. O sırada şunu fark ettim. Küçük downtownlar eskiden birazcık o konseptteymiş anladığım kadarıyla. Ama yıllar ilerledikçe büyük markalar, büyük süpermarketlere dönüştüğü için bu kültür yavaş yavaş kaybolmuş. O downtownlar tamamen sembolikleşmiş. Hatta oradaki o güzel tatlı, hatta bazı en son Stranger Things'de vardı, hatırlıyor musun? Şeyin dükkanı artık kimse gelmiyor falan diyordu. Bir tane merkezde downtown'da dükkanı vardı. Başroldeki bir hanımefendi, ismini unuttum. Sonuç olarak yani kültür gitgide o büyük işte Walmart'tır, Kmart'tır, işte ne Mart'sa artık. Ve o devasa merkezler bütün o müşteriyi almış, kendisine götürmüş. O yüzden de downtown'da o çarşı kültürü bizimki kadar olmasa da varken o biraz yok olmuş. Yani iyice artık sembolik.
İngiltere o var. Her kasabanın, köyün ya da işte yerleşim yerinin bir High Street'i var. Ve High Street'ten büyüyor şehir.
Evet.
İngiltere'de Şehirleri Birleştirmeme Derneği diye belediyenin desteklediği ayrıca dernekler de var. Yani
İstanbul'da o birleşme çok...
İstanbul'da
yani böyle. Şu an Tekirdağ ile bir yani.
Faturalardan biraz bahsedebiliriz belki.
Ha, faturalar güzel bir konu.
İngiltere'de vergi ödüyoruz. Yaşayan herkes, kiracı da olsanız vergi ödüyorsunuz. Belediye vergisi diye bir şey var. Onun dışında faturalarda aynı Türkiye'deki gibi aslında normal elektrik, su, doğalgaz vesaire ödeyebiliyorsunuz.
Mesela ortalama ne ödüyorsunuz elektrik, doğalgaz olsun da yaz,
yani olsun? Yani şöyle söyleyeyim, 2+1 bir yerde işte ortalama 3-4 kişilik bir aileyseniz 200-250 pound civarı faturaları ödemeniz, ödeme yapmanız
gerekiyor. Bu faturada internet var mı?
İnternet, telefonlar, yani cep telefonu kullanıyorsunuz.
Su.
Yani
cep telefonu da var mı?
Tabii. Ev telefonu demiyorum zaten.
Artık evet, artık kimse kullanmıyor.
Evet, cep telefonları su. Var. Su, doğalgaz.
Doğalgaz.
Elektrik.
Elektrik, evet. Bir de İngiltere'nin şöyle bir ayrıştığı nokta var. TV license diye bir ücret de talep
evet,
ediyorlar.
Evet, bak bu konu eğer olmuştu BBC, hatta hatırlıyor
evet,
musun?
Evet, hatırlıyorum.
BBC kanallarını izlemek istiyorsanız mesela Türkiye'de TRT vergisi varmış. Ben bunu orada
var.
Öğrendim.
Evet, var.
Bunu televizyonunuza alırken ödüyormuşsunuz.
Aynen,
zaten.
Bir kere ödüyorsunuz.
Hatta şey, bandrol evet, yapıştırılır da.
Bandrol var hatta.
Evet. İngiltere'de BBC kanalları TRT gibi değil. TRT Türkiye'de çok izlenmeyen bir kanal açıkçası. İngiltere'de BBC kanalları çok fazla evet, ve gerçekten en çok izlenen kanallar arasında. Ve eğer BBC kanallarını izlemek istiyorsanız onun için aylık BBC TV license ödemeniz gerekiyor. Ama biz şöyle bir şey yaptık. Ödemek zorunda mısınız? Hayır. Eğer yabancıysanız ve ben BBC izlemeyeceğim diyorsanız YouTube'da vesaire de bu ara şeyleri yok. Yayınları yok. Ama yayınlardan parça parça koyuyorlar sanırım. Ben YouTube'dan kendi kanallarımı izliyorum. Ben BBC kanallarını istemiyorum diye bildirebiliyorsunuz. Ve size ödemiş, belli bir müddet, mesela ne kadar izlemeyeceksiniz, ne kadar süreyle 2 yıl diyorsunuz. 2 yıl sonra tekrar sizi arıyorlar. Tekrar karar verebiliyorsunuz. Bunu evet ödememe lüksünüz var.
Amerika'daki faturalar böyle ortalama ne diyebiliriz mesela?
Ne tür bir şey izlemek istedin? Nasıl işte burada Digiturk Sport paketi var mesela.
Orada
onun gibi
var.
Orada paketler var. Paketlerin durumuna göre çok değişkenlik gösteriyor. En sıradan yani herhalde 40 dolarlar civarından başlıyor zannediyorum.
Bizim mesela aylık paketimiz
şey,
var mıydı?
O paketler o civardaydı. Ama yani şimdi şöyle paketlerle ilgili biz hiç kullanmadık. Biz ne yaptık şunu söyleyeyim. Sürekli televizyon izlemiyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı da
evet,
hani
öyle,
bu konuda bir televizyon izleme kültürümüz olmadığı için bir paket almadık. O yüzden bununla ilgili bir fiyat vermiyorum. Ama şunu yaptık. İnternet çok hızlı. Yani 100 evet, megabit internete işte 40 dolar ödüyorduk sanıyorum.
Ve sınır
40 dolar sınır yok. Yani upload hızınız da eşit düzeyde aşağı yukarı. O yüzden de müthiş bir upload, müthiş bir download hızı olduğu için ve çok stabil ve kaliteli olduğu için hız yani sürekli devam ettiği için biz daha çok stream izledik. Android TV'de işte indiriyorsunuz. Android TV'de artık biliyorsunuz televizyonlar hepsi akıllı televizyon oldu. Aynı telefonlarda olduğu gibi aplikasyonları indirip oradan mesela Türk kanallarını izliyorduk.
Evet.
Üstelik ücretsiz olarak da yani normal bildiğimiz Star TV'den TRT1'e işte
evet,
hepsini izleyebildiğiniz her aynen normal standart izleyebiliyorsunuz. Bir kanal bilmiyoruz ne kadar.
Kadar hızlı değil ama hala sınırsız ve kullanılabilir hızda.
Evet.
Öyle şey değil. Bizde Netflix ve YouTube.
Aynen. Netflix tarzımız alınabilir. Kaç lira? 9.90 mıydı? Kaç lira?
Paketine göre
ne kadar Netflix?
5.60 pound. 5
i̇şte 9.90 falana geliyor aynı standart paket. O civardan evet, başlıyor.
Evet. Son olarak tabii Amerika çok büyük bir ülke olduğu için farklı iklimde bölgeleri var. Bizimki daha sıcak bir bölge zaten ama İngiltere hakkında hep böyle derler çok soğuk, kasvetli falan nasıl? Sence nasıl yani?
İngiltere hiç soğuk bir ülke değil bir kere. Kışı İstanbul'un kışı gibi geçiyor. Maksimum 4-5 derece oynar İstanbul'un kışından. Ben 2 yıldır oradayım. 2 yıldır senede 2 sefer kar yağdı. Onun dışında yani tabii ki soğuk. İstanbul'da da soğuk soğuk zaten. Ama böyle aşırı soğuk, işte eksiler, çok fazla eksilerde vesaire gibi bir durumu yok. Yani en düşük indiği -5-7 civarı. O da çok soğuk değil zaten.
Ama çok mu yağmurlu o zaman?
Evet çok yağmurlu. Ilıman bir ülke genel olarak. Yazın böyle çok sıcak dediğimiz sıcaklar maksimum bir ayı buluyor. Evet. O da yağmur mutlaka yağıyor. Yani full yağmurlu bir ülke. Kışın daha kasvetli tabii. Günler de daha kısa. Daha karanlık. Yazın daha günler çok uzun. Yani gece 10.30-11'e kadar havanın aydınlık olduğu günler var. Öyle. Sabah da çok erken yani 2.30-3 civarı aydınlandığı zamanlar. Yağmur da sizi rahatsız edecek bir yağmur yani yaz ayları için konuşuyorum. Mutlaka yağmur olmadığı zamanlar da var. Ama İngiltere'de ceketsiz dışarıya çıkılmaz ya da yağmurluksuz. Orası kesin. Sadece o çok sıcak olduğu dönemde kısak oldularla gezebilirsiniz.
Evet.
Gerçekten. Ama bu beni yani bu bazı insanların tabii hoşlandığı hava durumu bu. Ben İzmir'de doğmuş büyümüş olmama rağmen orası bana çok çok iyi geldi. Çünkü İzmir bana çok sıcak geliyor.
Sıcağı sevmeyen
evet,
benim varsa.
Orasını o yüzden çok seviyorum. Yağmurlu havalarda evde yapmam gereken şeylere daha motive oluyorum. Yağmurlu olmayan havalarda dışarıda yağmur yağmıyor evet, çok güzel deyip dışarıya fırlayıp dışarıda gerçekten keyif alabiliyorum. Ama hep yağmursuz olsaydı mesela öyle bir motivasyonum olmayacaktı belki de.
Evet.
Dolayısıyla İngiltere İngiltere'nin hava durumunu ben çok seviyorum ama her insanın, yani çoğu insanın, özellikle Türk insanının sevebileceği bir hava olmayabilir. Havadan sonra ben biraz alakasız bir konuya bağlayacağım belki ama İngiltere'ye gezmeye gelenler için de bir şey söylemek istiyorum en azından. Londra, Edinburgh'un festival dönemleri var. Gerçekten çok çok eğlenceli oluyor. O kuzeye çıkmak isteyen olursa. Londra zaten her daim turiste açık bir yer. Ve müzeleri gerçekten muhteşem. Birçok, yani ücretli müzesi var mı bilmiyorum. Ben hemen hemen bütün, yani gezdiğim müzelerin hepsi ücretsizdi zaten. National Gallery, Natural Historic Museum, British Museum. Turistik açıdan muhteşem bir şehir. Londra zaten gerçekten çok çok güzel. Galler de çok güzel. Galler daha sakin bir şehir. Turistik açıdan çok fazla, yani sanırım çekilen filmlerden dolayı biraz daha meşhur. Şu burada çekildi, bu burada çekildi gibi internette de bulabileceğiniz şeyler var. Kısaca Britanya'yı böyle özetleyebilirim. Henüz Kuzey İrlanda'ya gitmedim. Umarım oraya da gittiğimde.
İnşallah. Evet. O zaman başka video çekeriz. Evet.
Şimdi artık İngiltere mi Amerika mı karşılaştırma yaptıktan sonra İngiltere mi, sizlere kaldı Amerika. Seçim. İngiltere mi düşüneceksiniz Amerika'ya mı?
Bence ya bunun çok doğru bir, yani net böyle hani şu anda söyleyeceğimiz doğru bir cevabı yok. Bu tamamen kişisel bir şey. Sizin ne aradığınıza bağlı olarak, size göre evet. Sizin ne okudunuz, ne yaptınız, vize süreci, yani Ankara anlaşması.
Amerika'ya mı diye sunmuyorlar sonra.
Ya tabii canım, yani bu evet. Çok çok kişisel bir durum. Ona göre seçilebilecek bir şey.
Sizin de dediğiniz gibi Amerika çok büyük bir alan.
Çok büyük.
Ne aradığı çok çok önemli.
Ülke içinde bile onu belirlemez.
Genelde kuzey güney arasında fark yok evet ama gerçekten pahalı bir ülke. Bunu açıkça söyleyebilirim. Tabii. Ne kadar Londra'dan uzaklaşırsanız fiyat olarak o kadar daha uygun yaşayabilirsiniz. Yaşam koşulları olarak. Londra ve çevresi gerçekten pahalı. Evet. Yani dediğiniz gibi ne aradığınızı gerçekten çok iyi bilmek lazım.
Evet.
Önce benim kişisel nacizane tavsiyem kendiniz en iyi şekilde en detaylı araştırdıktan sonra sorularınızı sormanız. Çünkü evet. Sizin ne aradığınızı en iyi kendiniz biliyorsunuz.
Aynen öyle.
Sorduğunuz zaman kafanız karışabilir ve yanlış yönlendirilebilirsiniz.
Kesinlikle.
Benim nacizane tavsiyem siz kendinizin ne istediğini tam olarak bildikten sonra.
Bu arada yorumlarımıza İngiltere ile ilgili sorular da gelirse
İlknur'cum, evet lütfen.
Yani YouTube'a bizi evet, oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de Amerika üzerinden.
Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla tabii ki cevaplarım. Bilmediklerimizi zaten söylerim.
Desteğinizi bekliyoruz efendim.
Biz çok mutlu olduk.
Çok tanıştığımıza. İlknur'la ilk defa tanıştık bu arada yani. Onda evet, daha önce görüşmedik.
Biz de ilk defa tanıştık. Daha önce birkaç sefer telefonlaşmıştık. Çok evet. Teşekkür ediyorum size. Benim için çok keyifli vakit geçirdiniz.
Biz de çok teşekkür ederim. Bizi de çok güzel bir sohbetti.
Ayrıca sizlerle buluşturduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum.
Biz de çok teşekkür ederiz. İknur'cum geldiğin evet. için buraya. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız faydalı olabilmişizdir. Yani aklınızdaki bir takım soruları en azından böyle spontan bir konuşmaydı. Yani çok da detaylı değil tabii ki. Mutlaka üzerinden geçemediğimiz bir sürü konu vardır. Ama aklımıza gelen böyle en önemli şeyleri üzerinden geçmeye çalıştık. Umarız birazcık olsun bazı soruları cevaplayabilmişizdir. Yine bizim aklımıza gelmemiş, işlemediğimiz konuları lütfen yorum bölümünde hepsini lütfen sorun siz gene. Biz de elimizden geldiğimiz cevapları. İknur da aynı şekilde cevaplar.
Evet.
O şekilde de onları da oradan cevaplamış oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz.
Hoşçakalın.
Bizi izleyen ve dinleyen herkese değerli vakitleri için çok çok teşekkür ederim. Esra ve Alper'e de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum beni kanallarına konuk ettikleri için. Onlarla tanışmak gerçekten çok keyifliydi. Eğer YouTube'dan izlemek isterseniz linki de podcast'in açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.